Ayrım 10. Uzun Yol. Bernard Muatesi'ye. Sayfa 85. 9. Kısım. Günler ve Geceler. Rüzgar kuvvet bakımından kararlı değil ama kaç gündür uslu giden barometreyle esas dinlendirici seyir şimdi olanı. Bir güneş açıyor, bir yağmur çiseliyor. Günlerimi okuyarak, uyuyarak, yemek yiyerek geçiriyorum. Hiçbir şey yapmadan süren rahat, tatlı bir hayat. Bu arada su deposu küçük dozlar halinde dolmaya devam ediyor. Avustralya radyosunun programlarını gittikçe daha iyi alabiliyorum. Vietnam'ınkilerini de öyle. Ama doğduğum memleketten çıktıktan 20 yıl sonra önceleri rahatça konuştuğum dili neredeyse hiç anlayamıyorum. Şimdi arada bir kelime, basit bir cümle kapabilirsem ne ala. Yine de radyoyu saatlerce Saigon istasyonunda bırakıyorum. Hindi çiğni anılarımı depreştiriyor. Spiker bugün Rahgiya'dan bahsediyordu. Doğum yerimin dilini çözecek bir anahtar bulamadan pür dikkat dinledim. Buna karşılık güzelim John Kum'la Siam Körfezi'nde onunla yaptığım pirinç taşımacılığım gözümün önüne geldi. Dipnot, çevirinin notu, jonk, uzak doğuda yük taşımak amacıyla kullanılan yelpaze şeklinde yelken donanımı olan tekneler. Pirincim Koşinşin'deki Rahgiya'dan yüklenir, oradan da Kamboçya'daki Kambodya'da Reama, bazen de Siam sınırına yakın Koh Rong'a kadar taşınırdı. Sonra odun ve palmiye şekeri yüklü küplerle gerisin geri Rahgiya'ya dönerdim. Hongrei takım adaları arasında canım Jonkum'la Tramola ata ata gitmek, bana Vietnamlı balıkçılarla adalarda geçirdiğim çocukluğumun anılarını hatırlatırdı. Fransız polisi beni Siam aracılığıyla Viet Minh'e silah kaçırmakla suçlamıştı. Çinli tüccarlarla Kamau bölgesinden fırsatını buldukça kurutulmuş karides kaçırırdım ama asla silah kaçırmadım. Zaman zaman polis hayatımı güçleştiriyordu. Bu karışıklık döneminde Siam Körfezi'nde ne aradığımı, niye buraları sevdiğimi bir türlü anlamıyorlardı. Halbuki o yaşta nasıl sevilirse bir şey, ben de Siam Körfezi'ni Jonkum'dan dolayı seviyordum. Jonkum benim için yalnız o günkü yaşamım değil, bütün sonrası da ondan şekillenecekti. Rahgiya limanında Phu Quoc'tan getirdikleri Nuoc Man'leri boşaltan, dipnot, Nuoc Man uzak doğu mutfağında kullanılan bir balık sosu. Kocaman jonklar, kurutulmuş karides kokan, yelkenleri uzun serenlerine kadar sarılı, ince ve safkan Kamau'dan gelenler. Ağzına kadar çanak çömlekle dolu, altları düz dümenleri yanda, rüzgar altında olduğu için her tramolada borda değiştirilen koç, ronk, jonkları vardı. Bu Rahgiya limanındaki hayat Kamboçya'nın Kambot limanında olduğu gibi bu sahillerin en zengini ve renklisiydi. Yalnız bilinmeyen nedenlerden Rahgiya'nın kurutulmuş karidesleri Kamboçya'ya sokulmazdı. Biz de uslu uslu pirinç yüklerdik. Müthiş de rekabet vardı. Benim jonk normal zamanlarda 20 ton taşırdı. Çok iyi havalarda 25. Fakat lodos musonları açıktan estiğinden, sert dalgalar yüzünden ancak 15-17 ton taşıyabilirdi. Kurutulmuş karides torbaları pek bir ağırlık yapmazlardı. Ama açıktan açığa kimselere duyurmadan jonkumun bakımının daha iyi yapılmasına faydalı olurlardı. O da bütün Siam körfezindekiler gibi çarmıhlı direkleriyle Çin usulü donatılmıştı. Öndeki küçük direği tek kişinin palangasız basabileceği balenli, az satıhlı bir yelken taşırdı. Buna mukabil her bir baleni çift erkek bambudan oluşan ana yelkenini abramak için 6 kişi gerekiyordu. Yine de kötü havada bir Çinli yelkenini abramaktan daha kolay bir şey yoktur. Bu koca satı rüzgarın kuvveti ya da seyir yönü ne olursa olsun bir kişi tek başına küçültebilirdi. Mandarı biraz boşlayınca aynı yelpaze gibi ilk balen kendi kendine gelip bumbanın üstüne oturuverirdi. Üstüne bir camadan daha mı gerekti? Yelpaze her balenin ucundaki palangalardan geçen ıskota sisteminin kendi kendine ayarlanmasıyla biraz daha kapanırdı. Bu koca bir yarasanın kanatlarını andıran büyük ve güzel Çin yelkeninin sadece iyi tarafları yoktu. Rüzgarın düştüğü zamanlardaki yalpada bütün haşmetiyle nasıl dövündüğü hala gözümün önüne geliyor. Yıpranmadan dolayı her üç haftada bir değiştirilen ıskotaları 50-60 metre ile her ay yenilenen balançinaları yüzünden iyi bir halat tüketicisiydiler. Yine kurak mevsimde her 5 ayda bir, yağmur mevsiminde ise her 3 ayda bir bir takım yelkeni yerdi. Çünkü yelkenler orada Latanya denen Hint adalarının bir çeşit palmiyesinden örülerek yapılırdı. Çinli tüccarlar bu malzemeyi çok ucuza 60 santimlik kumaş şeritleri halinde satarlar, Hindistan cevizinden yapılmış kaba sicimlerle, Avrupa'da çuval dikmek için kullanılan eğri iğnelerle dikerek bir araya getirmek yeterliydi. Dikmesi, gradinlemesi, 5 çift latayla balenlenmesi, bumbasını, açavelasını, balançinasını donatması, bütün mürettebatla sadece bir günlük işti. Sonra bordadan aşağı sarkıtılarak küflenmeyi önlemesi için bir gece tuzlu suyun içine bırakılırdı. Hatta yelkenler bir kere şafak vakti, bir de akşam güneş batarken günde iki defa bambudan esnek saplı kepçe gibi bir şeyle Açavela'nın tepesine kadar deniz suyu ile sulanırdı. Yine de yağmur mevsiminde yelkenleri 3 ayda bir yenilemek gerekirdi. O zamanlarda Asya'nın havasında uçuşan, benim hayatımı en zengin kılan, en belirleyen her detayı inanılmaz netlikle hatırlıyorum. Ona sinmiş ağaç yağlarının kokusunu, Rajgiya'ya dönüş yolunda küplerin içindeki şekerlerin kokusunu, çeşitli palangaların hafif gürültülerini, ağır balen latalarının gıcırtılarını hala duyuyorum. Bütün bu birikimlerden teknelerim Snark, 2 tane Marie Therese ve de Joshua doğdular. Bir de kaybolduğunu zannettiğim gerçeği arama işi ki yavaş yavaş dümen suyunda o da yeniden beliriyor. Rüzgar hala kuvvet olarak oturmadı. 175 mil, 180 mil, sonra 105 ve 121 mil. Çünkü rüzgar yeniden düştü. Yeniden 180, 152, denizin basit sessizliğinde toplanan 60 litre yağmur suyu ile birlikte 151 mil. Bu kadarcık rüzgarla Joshua hayret edilecek bir hızla yürüyor. Karina'nın boyası tabanca bulamadığım için rulo ile sürülmüştü. Boya kalın olduğu için fırçayla sürmek de söz konusu değildi. Ruloyla boyanan yüzeyin portakal kabuğu görüntüsü vermesinden tedirgin olmuştum. Binlerce pürtük mutlaka yol kesecekti. Turon tersanesinin boyalardan sorumlu kimya mühendisi, suyun karina üstündeki akıntı etkisinin birkaç haftaya kalmaz onu dümdüz edip kayganlaştıracağı hakkında bana güvence vermişti. Yanılmamıştı. Ayrıca Joshua yola çıktığından bu yana 3 ayda epey hafiflemişti. Liuvin burnu şimdi gün doğrusu Poyraz istikametinde 900 milde. Kuşlar gittikçe çoğalıyorlar ama hep bize ilgisiz gibiler. Bir tek kuzgunlar bazen dümen suyumuzu takip ederek mutfağımdan kalan artıkları topluyorlar. Direğin tepesinde 45 derece sancağa yatmış kadar reflektörüne düşünceli düşünceli bakıyorum. Düzelttim. Dün her hafta yaptığım gibi tel mandarın makaranın dilinden geçen yerini yağlamaya çıkmıştım. Radar reflektörü düz duruyordu. Ümit burnundaki 2 knockdown bile onu yerinden oynatamamıştı. Eksenini 45 derece eğriltecek kadar müthiş bir sadmeye uğramış olmalıydı. Mutlaka bir albatros veya bir malamok görmeden çarpmış olmalıydı. Her halükarda kayan bir yıldız değildi ya. Ama reflektörde hiçbir tüye de rastlamadım. Günün birinde hiçbir sebep yokken sabah kahvaltısından sonra yelkenlerin birinde koca bir delik bulursam ne halt ederim diye düşünmeye başladım. Tabii önce gözlerimi ovalardım ama yine de Albatros'un birini son sürat giderken Civadra'yı son anda sıyırdığını gördüğümden beri yelkende olacak delik beni yarı yarıya şaşırtırdı. Jean Dorst'un Tabiat Ölmedenini okumayı bitirdim. Dünyamızın bütün güzellikleri, ona yaptığımız bütün yağmalar, talanlar. Allah'ım burada ne kadar iyiyim, hiç acelem yok eve dönmeye. Rüzgar düştü. Barometre yine yüksek. Avustralya antisiklonunun batı bordürü bizi koruyor. Olabilecek depresyonları güneye kovalıyor. Ama karşılığında rüzgarsızlık, hatta ters esen Meltem riskiyle karşı karşıya getiriyor. Avustralya radyosu sık sık doğudan az ve orta kuvvette kıtanın bütün güney sahillerinde eseceğini ve kuraklık dolayısıyla orman yangınlarını haber veriyor. Biz şimdiden Leeuwin burnunun olduğundan çok daha güneydeki bir enlemde ve henüz daha uzaktayız. 40. paralelinden öteye inmek için viraj alma zamanı geldi. Bill King Hint Okyanusu'nda hangi taktiği seçti acaba? Yalloys? Plymouth'tan çıkarken ikimiz de yarı sakin rotayı düşünmüştük. Zannedersem konuşmalarımızdan çıkan neticeye göre Nigel da Trimaran'ı ile aynı şeyi yapacaktı. Çok yüksek olmayan ortalamalarıma rağmen yarı sakin rotamdan pişman değilim. Şu ara çok güneşli. Kuzgunlar da daha yakınlık gösteriyorlar. Güvertede her bulaşıklarımı yıkadığımda onları çağırıyorum. Onlar da gelip dümen suyunu seyrediyorlar. Albatroslarla malamoklar tamamen ilgisiz kalıyorlar. Altı gümüşü renkteki irice olanı hep orada. Rüzgar hala azalıyor, sonra da tamamen düşüyor. Hava sıfır kuvvet sakin. Şimdi kuşlar daha çoğaldı. Hepsi teknenin etrafında suya konmuş vaziyette. Kuzgunlar daha yakında, adeta dost. Albatroslarla malamoklar ise daha uzakta, önemsemeyen pozdalar. Kuşlarımın uçarlarsa yiyecek bir şey bulamayacakları ve kuvvetlerini daha uygun havalara sakladıklarını düşünüyorum. Kuzgunların çoğu bu güneşte kafalarını kanatlarının altına sokup uyuyorlar. Böylesini hiç görmemiştim. Bu sükunet hali uzun müddet sürecek sanırım. Kuşlar sakin havanın süreceğini bilir gibiler. Hava durgun, hep durgun. Kuzgunlar dünden daha yakınlar. Onlara bisküvi parçalarının irilerinden atıyorum. Acele etmeden bakmaya geliyorlar ama hoşlarına gitmedi. Ona mukabil kurutulmuş dorado parçaları bazı tartışmalara sebep oluyor. Onu tadıyorlar, hoşlarına gidiyor, sonra da kavgaya başlıyorlar. Yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Her parçayı atarken kiu kiu diye sesleniyorum. Sesim onları ürkütmüyor. Bu çağırma sesini hemen tanıyorlar. Daha da yaklaşıyorlar. Böylece kafalarını suya sokarken ya da kurutulmuş balık parçasını yakalamak için daldıklarında çok yakından onları filme alıyorum. Birkaç malamok da onlara katılıyor ama kuzgunlardan çok daha az cevvaller. Belki de güvenemiyorlar. Sükunet, sükunet, hep sükunet. Gün ağarırken 60'a yakın kap kuzgunu yakınlara konmuştu. Yulaf çorbamı yaptığım tencereyi güvertede yıkadığım müddetçe hiç reaksiyon göstermediler. Ama çağırma sesimi duyar duymaz tüylerini temizlemeyi bırakıp kafalarını dikerek yanıma yaklaştılar. Doradolar dün bittiydi. Bugün onlara sevgiyle peynir ikram ettim. Bunu kurutulmuş dorado'dan uzak ara daha çok tercih ediyorlar. Sabrımın sonucu kuzgunlardan biri elimden yemeye başladı. Güneşin batımından az önce karar verdi buna. Olağanüstü bir yumuşaklıkla, hiç telaş etmeden, hemen hemen endişesiz. Gagasını usulca uzattı. Beyaz parçayı parmaklarımdan aldı. Biraz sulandırmak için denize daldırıp bana aldırış etmeden yuttu. Daha sonra titreyerek silkelenip yeni bir lokma için gagasını uzattı. Ötekiler yarım daire şeklinde buradalar. Dokunacak kadar yakın ama cesaret edemiyorlar. Onlara da peynir parçalarından gönderiyorum. Gürültüyle itişiyorlar. Benim kuzgun elimden almak için bekliyor. Böyle bir mucizenin basit keyfini yaşamak için bir dakikalığına bu kuzgunun yerinde olmak isterdim. Herhalde benim yaşadığım basit keyifle aynı olmalı. Hala hep durgun olan havada güneşin doğuşunu beklemek üzere çok erken kalkıyorum. Kuzgunlar beni görür görmez en akıllıları, en azından benim sandığım, perdeli ayaklarına kuvvet yaklaşarak kafalarını suya sokup peynir parçaları atıp atmadığıma bakıyorlar. Çağırmam üzerine bütün grup yaklaşıyor ve peynir parçalarını atınca her günkü cümbüş yeniden başlıyor. Dün elimden yedirdiğim kuzgun bordaya yanaştı gagasını uzatıp, öbürküler gürültüyle şamata yaparken bizimki makamlı bir şekilde gruptan farklı sesler çıkarıyor. Ötekilere de yiyecek verdim diye bana sitem ediyor olmasın? Her halükarda kendini ifade ediyor. Büyüklüğünden ve davranışlarından sürünün en yaşlısı olduğunu düşünüyorum. Biraz derine bile dalmayı reddediyor. Öbürküler o kargaşada düşen bir dolu kutu peyniri kapmak için 4 metreden fazla derine daldılar. Teknenin tam altında olduklarından bana suyun altında uçtuklarını gösterdiler. Kanatlarını kürek gibi kullanarak hakikaten uçuyorlar. Bu durgun havanın ne kadar zamandır sürdüğünü unuttum. Dalgın dalgın Avustralya'nın meteoroloji bültenlerini dinliyorum. Spikerin söyleyeceklerini bilmek için barometreye bakmak kâfi. Antisiklon, güzel hava, hafif rüzgarlar veya hiç yok. Acelem yok. Umarım hayatta artık hiç aceleci olmayacağım. Ragbit dalaşına benzer gerçek itişmelerden sıçrayan sular Borlio makineme kadar geldi. Sadece 19 makara filmim kaldı. Burunlarının dibinden çektiğimle bir tane daha harcadım. Böylesine azgın, bir taraftan da insana güvenen kuşları şimdiye kadar hiç görmemiştim. Üstelik bu kuzgunların çok sportmen bir tarafları var. Birbirlerine katiyen kalleşçe davranmıyorlar. En beceriklisi kazanıyor, kazanınca da diğerleri artık ilişmiyor, rahat bırakıyor. Halbuki başka sularda, örneğin kutan kuşları, martılarla sümsük kuşlarının yakaladıkları balıkları kusturana kadar hırpalarlar. Sonra da birbirlerini kustururlar. Ben bir tek balığın doğrusunu bulana kadar 4 kursak değiştirdiğini gözlerimle gördüm. Ama burada birbirlerine çelme takma yok. Benim kuzgun yeniden gelip elimden yiyor. Şimdi davranışlarının en ince detayına kadar ezberledim. Kafasını hafifçe sola çevirerek peyniri almasını, biraz yampiri duruşunu, yutmadan önce peyniri suda ıslatışını, sonra da titreyerek silkelenişini, küçük ahenkli ötüşünü gözlerim kapalı hep tanırım. Beni biraz şaşırtan ötekilerin hala cesaret edememesi. Bu kuzgun herhalde saygı duydukları bir şef olmalı. Dalmayı reddetmeye, bu işi gürültücü ve sempatik serserilere bırakmaya devam ediyor. Durgunluk üstüne durgunluk. Sabahın erken saatlerinde Joshua'nın etrafında en az 100 kadar kuzgun vardı. Peynir yediğim daha şimdilik bu şoku karşılamaya yeterdi. Ama yiyecek depomu karıştırırken tereyağı dolu büyük bir plastik kavanoz buldum. Bunu François taze tereyağını eritip tuzla karıştırarak hazırlamıştı. Kendi kendime bu tereyağı mutlaka acımıştır, kuzgunlara vereyim belki severler demiştim. Halbuki hiçbir şey olmamış. Kuzgunlar peynire bayılıyorlar ama tereyağına bu kadar deli olacaklarını hiç tahmin etmemiştim. Bir anda 2 kuzgun büyük bir parçanın üzerine birlikte atladılar. Soldaki paylaşacağına bir hamlede yutuverdi. Öteki öyle bir şiddet ve kızgınlıkla itti ki 1. kuzgun kendini sırt üstü, kanatlarıyla suyu çırparak korku ve nefret içinde bağırır buldu. Saldıran kuş kaçmaması için alttakinin karnının üstüne çıktı. Aniden gagasının açıklığından istifade ederek kafasının tümünü ötekinin gırtlağına kadar sokup tereyağının bir kısmını kurtardı. Malamoklarla albatroslar biraz kenarda duruyorlar. Kendi kendilerine merak ediyorlar ama hala yaklaşmaktan çekiniyorlar. Durgun, yine durgun, yine durgun. Ne zamandan beri? Hiç bilemiyorum ve de umurumda değil. Kuşlar şafak vaktinden beri buradalar. Beni bekliyor gibiler. Hint okyanusunun bütün kuşları beni bekliyor sanki. Borneo ile tamamen delirmiş kuzgunların sahneleri için 2 makara daha harcıyorum. Dev albatrosla çok yakından filme alındı. Bu durgun havada havalanmak için bayağı zorlanıyor ve karar verirken çekingen davranıyor. Zira kuzgunların tereyağı kavgasında çıkarttıkları gürültü de bir yandan ağzının suyunu akıtıyor. Nihayet ağır vücuduyla suyun üstünde koşturarak havalandı ve deniz uçağının ayaklarını andıran perdeli 2 ayağını öne uzatarak tekrar denize kondu. Geç kalmış olmanın hırsıyla tereyağını neredeyse bu beceriksiz ağır kanlının gagasının altından kapan şamatacı kuzgun yığınına gaga darbeleri atıyor. Bazen birkaç kırıntı toplayabildi ama bu onu daha da çok delirtti. Tadının iyi olduğunu anladı. Çağırma sesimi az çok öğrenmeye başladı ama hep kuzgunlardan büyük ölçüde geride kalıyor. Rüzgar hiç çıkmayacak. Buna rağmen her güneşin doğuşunda kendimi daha hafif, yaşamaktan mutlu, teknenin etrafındaki bütün bu yaşamı algılayabilmekten mutlu hissediyorum. Hava güzel, güneş burada, kuşlar burada. Her verdiğim yem sunusunu bütün ciğerlerimi patlatırcasına çağrı sesleriyle birlikte yapıyorum. Kuzgunlarım yüzlerce metre öteden duyabiliyorlar. Bu da ani bir depara, koşuşmalarından oluşan su çırpıntılarına dönüşüyor. Bordanın yanına geldiklerinde bile sesimi kısmıyorum. Çok tuhaftır ki sesimin denizin en korkunç zamanlardaki kırılan dalgalarının sesiyle orantısız olarak çok daha gür çıktığı halde bu kadar yüksek bir ses onları korkutmuyor. Üç kuzgun tekneyi yüzerek izliyor, yarım not hızla. Tereyağı kalmayınca onlara birkaç gravyer kreması parçaları atıyorum. Hiç tereddüt etmeden ilk tekniklerini uyguluyorlar. Kafayı suya sokmak, peynir parçasını tespit etmek, sonra da ötekilerden önce kapmak. Gravyer kreması batıyor. İki gündür onları yüzen tereyağla beslediğime göre çok iyi bir bellekleri var. Hemen gravyer kremasının tekniğini tekrar hatırladılar. Aynı lezzetlilikle yeni bir şey denedim ve bir kutu ciğer ezmesi açtım. Tekneyi izleyen kuzgunlar ve ben kabinde kutuyu açarken geride kalanlar çağırma sesini duyunca suyun üstünde koşarak gelip borda boyunca yığıldılar. Ezmeden bir parça kesip birkaç metre önlerine attım. Bütün grup, şimdi 10 tane oldular, ezmenin düştüğü yere üşüştüler. Bütün kafaları hemen suya daldırıp bembeyaz küpün normal olarak girmesi gereken yeri sağda solda araştırdılar. Peynir olsaydı beyaz olacaktı. Hiçbir şey. Ciğer ezmesi pembemsi renkte hem de yüzüyor. İçlerinden biri sonunda fark etti ve yutuverdi. Lezzetli görünüyor. İkinci parça, hemen hiç tereddütsüz suyun üstünde parçayı kapan birinci kuzgunun dışında bütün kafalar bu gizemi bir türlü çözemeden suyun altında aramaya koyuldular. Halbuki o çoktan anlamıştı. Üçüncü parça, bütün kafalar yine suya. İlk parçayı tesadüfen bulan kuzgun ikinci parçayı tereddütsüz kaptıktan sonra üçüncüyü de aynı şekilde götürdü ve ötekilere görünmeyen peynirin gizemini anlatmaya hazır olmadığı için kafasını suya sokarak arar gibi yaptı. Tabii ötekiler de ezme kutusu bitmeden durumu kavradılar. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 93.